Uygarlık Tarihi 15. ayrım sayfa 163. Eski Yunan Uygarlığı. Bu ünitede eski Yunan uygarlığının İsa'dan önce yaklaşık 3000'lerden İsa'dan önce 31 yılında Augustus'un Roma tahtına geçişiyle başlayan Roma İmparatorluk çağına kadar olan kronolojik dönemleri, toplumsal, siyasal, sosyal yaşamı, kültürü ve sanatı ele alınacaktır. Amaçlarımız: bu üniteyi çalıştığınızda Minos uygarlığını genel hatlarıyla tanıyacak, Miken uygarlığının karakteristik özelliklerini açıklayabilecek, geometrik çağda Yunanistan'daki siyasi ve toplumsal yaşamı, sanattaki değişiklikler ile Yunan tanrılar dünyasını kavrayacak, arkaik çağda Yunan dünyasındaki siyasi ve sosyal değişimleri, sanattaki büyük gelişmeleri değerlendirebilecek, klasik çağda Yunan dünyasındaki siyasi ve sosyal yaşamı, felsefe ve sanattaki büyük ilerlemeleri açıklayabilecek, Helenistik çağın kozmopolit yapısını ve sanatını değerlendirebilecek, antik Yunan dünyasının ölü gömme gelenekleri ve günlük yaşamını tanıyacak bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay: günümüzde pek çok kentin ızgara plan tipi denilen kent plan tipine göre tasarlandığını biliyoruz. Bunun yurt dışındaki en güzel örneklerinden biri New York kenti, Türkiye'de ise Ankara şehridir. New York bu plan tipine 19. yüzyıldan itibaren geçerken, Ankara'da bu kent planlaması ilk kez Cumhuriyet döneminde başlatılmış ve Alman profesör Hermann Jansen tarafından arabalara ayrılmış geniş bir cadde, buraya açılacak ve her biri caddeyi bir bloğa bağlayacak yan yollar tasarlanmıştır. Günümüz kent planlamacılığında pek çok farklı pratik bulunmakla birlikte ızgara plan tipi geçerliliğini hala korumaktadır. Bu ızgara plan tipinin ilk tohumları ise antik Yunan uygarlığında ve Anadolu topraklarında kent tasarımcısı Miletoslu Hippodamos tarafından atılmış ve ızgara plan tipine yaratıcısının adına gönderme yapılarak hipodamik plan tipi denmiştir. Şehrinizin sokaklarında dolaşırken eğer biraz dikkat ederseniz geniş cadde ve bunu dik açıyla kesen sokakların bulunduğunu ve her sokak arasında apartmanlardan, evlerden oluşan blokların olduğunu görebilirsiniz. Buna dikkat etmeye başladığınızda bunun ilk kez antik Yunan dünyasında Anadolu'lu bir kent tasarımcısı Hippodamos tarafından klasik çağda yaratıldığını hatırlayabilirsiniz. Anahtar kavramlar: Minos, Miken, karanlık çağ, geometrik çağ, arkaik çağ, tiranlık, demokrasi, Solon kanunları, klasik çağ, Perikles, Helenistik çağ, Büyük İskender. İçindekiler: Minos uygarlığı, Miken uygarlığı, karanlık çağ, geometrik çağ, arkaik çağ, klasik çağ, Helenistik çağ, antik Yunan dünyasında ölü gömme gelenekleri ve günlük yaşam. Minos uygarlığı, amaç 1. Minos uygarlığını genel hatlarıyla öğreneceksiniz. Adını Girit'in efsanevi kralı Minos'tan alan Minos uygarlığının merkezi Girit adasıdır. Efsaneye göre Europa ve Zeus'un oğlu Minos, Knossos şehrinin ve Kiklat adalarının kralıdır. Minos, Tanrı Poseidon'a kurban sunmayı unuttuğu için Poseidon onu cezalandırmış ve bir boğayı başına musallat etmiştir. Ancak karısı Pasipae boğaya aşık olmuş ve bu ilişkiden başı boğa, vücudu insan biçiminde olan Minotauros adında bir yaratık dünyaya gelmiştir. Minos, Minotauros için dönemin büyük sanatçısı Daidalos'a Labirantos adı verilen ve günümüzdeki labirent kelimesinin de buradan türediği bir yapı inşa ettirerek hapsetmiştir. Girit, Yunanlıların baş tanrısı Zeus'un da doğum yeri olarak bilindiği için Yunanlıların tüm tarihi boyunca önemli olmuştur. Efsaneye göre Zeus, Girit'teki İda Dağı'nda doğmuş ve burada Nimfe adı verilen su perileri tarafından büyütülmüştür. Eski Yunan uygarlığının öncüsü niteliğindeki Minos uygarlığı, İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans'ın 1900 yılında Knossos Sarayı'nı keşfetmesiyle tüm dünyanın ilgisini çekmiştir. İsa'dan önce 2600'lerde Girit adasında gelişmeye başlayan Minos uygarlığı, özellikle İsa'dan önce 2. binde sanat ve kültür düzeyi yüksek, barış ve refah içinde bir dönemi simgeler. Sona erdiği dönem İsa'dan önce 1450 civarıdır. Ancak İsa'dan önce 1000 yılına kadar etkileri devam etmiştir. Minoslular esas olarak deniz ticaretiyle uğraşan bir ticaret toplumudur. Uygarlığın çöküşüyle ilgili iki sebep öne sürülmüştür. Birincisi Tera, bugünkü Santorini adası, Yanardağ'ın patlaması. İkincisi İsa'dan önce 1380 civarında Yunanistan'da Miken uygarlığının giderek yükselmesi ve Minos uygarlığına son vermesidir. Minos uygarlığının sanatında ahşap ve tekstil ürünleri çok popülerdir. Bununla birlikte seramiği, duvarları freskolarıyla süslü sarayları, taş işçiliği ve mühürleri de dikkat çekicidir. Bu eserler dönemin resim sanatını anlatan ve üslubun zirveye çıktığı örneklerdir. Arkeologlar seramiklerini inceleyerek Minos uygarlığının kronolojisini üç evreye ayırmışlardır. Erken Minos dönemi İsa'dan önce 3000-2200, Orta Minos dönemi İsa'dan önce 2200-1500, Geç Minos dönemi İsa'dan önce 1500-1000. Erken Minos dönemi seramikleri spiraller, üçgenler, dalgalı çizgiler, balıkçı kılçığı gibi motiflerle karakterize edilebilir. Orta Minos döneminde balık, kuş, mürekkep balığı ve leylaklar popülerdir. Geç Minos döneminde ise çiçekler, hayvanlar hala devam eder ama çeşitleri artmıştır. Saray üslubu denen stil hakimdir. Naturalist motifler sadeleştirilmiş ve geometrik formlar başlamıştır. Geç Minos döneminde Miken sanatı ile benzerlikler artmıştır. Minosluların yazı dili lineer ağ olarak bilinmektedir. Ancak tam çözülememiştir. Kazılarda yaklaşık 3000 tablet ortaya çıkarılmıştır. Akaların Girit'i zapt etmesinden sonra ise lineer B yazısı kullanılmıştır. Lineer B yazısı Michel Ventris tarafından 1950'li yıllarda çözülmüştür. Hiyeroglif karakteriyle bir kısmı lineer A, bir kısmı lineer B'ye yakın olan Phaistos diski, arkeoloji dünyasının gizemini koruyan en önemli eserlerindendir. Amacı, anlamı ve üretim yeri tartışılmaktadır. İsa'dan önce 1850-1400 yılları arasında tarihlendirilmiştir. Lineer A yazısı tam çözülmeden Minos kültür ve sosyal hayatı hakkında çok derin bilgilere ulaşmak zor olsa da mimarisine ve sanatına bakarak kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek mümkündür. Girit halkı kral ve soylular tarafından yönetilmiştir ve bu insanlar din, ticaret ve sanat olmak üzere her konuda egemen sınıfı temsil etmiştir. Yönetim biçimi teokratiktir. Minos freskolarında erkek ve kadınlar bir arada aynı sporu yaparken betimlenmiştir. Buna dayanarak bazı arkeologlar erkek ve kadının eşit sosyal statülere sahip olduğunu ve hatta anaerkil sistem olduğunu önermiştir. Minos sanatında kadın daha baskındır ve erkeklerden daha sık tasvir edilmiştir. Bazı erkek tanrıların betimleri olmasına rağmen tanrıça betimleri daha çoktur. Doğurganlığın ana tanrıçası, hayvanların sahibesi, şehirlerin koruyucusu, evin koruyucu tanrıçası, ormanın tanrıçası ve yeraltının tanrıçası. Bu tanrıçalar genelde yılanlar ve kuşlarla bir arada gösterilmiştir. Tanrı ve tanrıçalara düzenlenen kült törenleri doğadaki kutsal alanlarda, mağaralarda, dağ doruklarında, ev ve saray şapellerinde gerçekleştirilmiştir. Kameres, Skoteino ve Patsos mağaraları içlerinde bulunan sunuları ile dikkat çekicidir. Minos kültürünün karakteristik objelerinden biri olan taş mühürde merkezde hep tanrıça ve ona hizmet eden figürler bulunur. Kutsal semboller ise boğa ve onun taktis boynuzları, çift yüzlü balta, yılan, güneş diski ve ağaçtır. Homeros, Girit halkının pek çok kabileden oluştuğunu söyleyerek bunlardan 5 tanesinin adını vermiştir. Yine Homeros'ta 90 şehir adı verilmekle birlikte en önemli şehir merkezi Knossos olarak geçmektedir. Knossos dışında Paistos, Knoia, Gortna da önemli yerleşmeler arasındadır. Kefala Tepesi'nin üstünde kurulan Knossos şehrinde Knossos Sarayı, Minoslular Evi, Küçük Saray, Kral Villası, Dionysos Villası, Güney Kral Tapınağı ve mezarı bulunur. Knossos Sarayı 22 bin metrekarelik bir alanı kaplamıştır. Sarayda 1500'ün üzerinde oda vardır. Merkez avlu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Batı kanadına dini ve resmi devlet odaları yapılmıştır. Doğu kanadına özel odalar ve atölyeler inşa edilmiştir. Gelişmiş bir kanalizasyon sistemi tespit edilmiştir. Minoslular bakır, kalay, altın ve gümüşten lüks tüketim ürünleri ve seramik ticaretiyle uğraşmıştır. Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Anadolu, Mısır, Mezopotamya ve Batı'da İspanya ile ticaret yapmışlardır. Minos'un önemli ihraç ürünlerinden biri safrandır. Miken Uygarlığı, amaç 2. Miken Uygarlığının karakteristik özelliklerini öğreneceksiniz. İsa'dan önce 1600-1100 yıllar arasındaki dönemde Yunanistan'da Aka, Miken Uygarlığı ile karşılaşırız. Homeros'un İlyadası'nda anlatılan Yunanlılar aslında bu çağda yaşamış olan Akalardır. Akaların yarattığı uygarlık en önemli Aka merkezlerinin başında gelen Mikenai kentine göre yaygın şekliyle Miken uygarlığı olarak adlandırılmıştır. Bu dönemin en önemli bölgeleri Kuzey Yunanistan'da Pityotis, Orta Yunanistan'da Boeotia ve Attika, Peloponnes'te Argolis'tir. Bu bölgelerde krallıklar biçiminde ve feodal sisteme dayalı bir yönetim biçimi vardır. Lineer B yazısını kullanan Aka, Mikenler'de kral kelimesi Vanax olarak geçer. Miken uygarlığının kronolojisi Minos uygarlığındaki gibi seramiklerin gelişimine göre yapılmıştır ve dört evreye ayrılmıştır. Erken Miken, İsa'dan önce 1675-1470, Orta Miken, İsa'dan önce 1470-1370, Geç Miken, İsa'dan önce 1370-1200, Sub Miken, İsa'dan önce 1200-1050. Miken seramiklerinde en sık karşılaştığımız motifler pergelle çizilmiş iç içe geçen konsantrik daireler, çeşitli bitki bezemeleri ve daha geç dönemde insan figürleridir. Minos uygarlığının çöküşüyle Akatlar özellikle deniz ticaret yollarına hakim olmaya başlamış, Kıbrıs, Mısır ve Anadolu ile ticareti ilerletmiştir. Ticaret malları, parfüm yağları, zeytinyağı, şarap, baharat, seramik, bronz objeler, altın, bakır, kalay, fil dişi ve boyadır. Ticaretin canlanması ile Atina, Tebai, Mikenai, Tirins gibi şehirler giderek gelişmiş ve etrafları görkemli surlarla çevrilmiştir. Akaların en önemli kenti olan Mikenai'de yerleşim Neolitik çağdan itibaren devam etmiştir. Kent, Kiklop duvarları adı verilen büyük taşlarla yapılmış surlarla çevrelenmiştir. Yerleşimin kurulduğu tepenin en üstüne kralın sarayı inşa edilmiştir. Saraya aslanlı kapı olarak bilinen büyük ve anıtsal bir kapıdan girilir. Mikenai'de İsa'dan önce 468 yılına kadar yerleşim sürmüş, bir duraklama döneminden sonra İsa'dan önce 3. yüzyılda yeniden yerleşim olmuştur. İlk arkeolojik kazı 1876'da Alman araştırmacı Schliemann tarafından yapılmıştır. Miken uygarlığı İsa'dan önce 1100 civarında çökmüştür. Bu çöküşün en büyük sebebi olarak krallıklar arasında çıkan iç savaşlar gösterilmiştir. Krallar arasındaki bu düşmanlık İlyada'da anlatılmaktadır. Bu çöküşten sonra Yunanistan'da Karanlık Çağı adı verilen dönem başlamıştır. Miken uygarlığının İsa'dan önce 1100 civarında çöküşüyle birlikte Ege dünyasında ekonomik ve kültürel açıdan sıkıntılı bir dönem baş göstermiştir. İsa'dan önce yaklaşık 1100-1050 yıllar arasındaki bu dönem Miken uygarlığında Sub Miken ve Minos uygarlığında Sub Minos adı ile bilinmektedir.
Bu dönemde Miken ve Minos'un bezemeli güzel çömlekleri sadeleşmiş ve giderek kabalaşmıştır. Metal işçiliği ise tamamen gerilemiştir. Miken mimarisinin en karakteristik yapılarından biri Tolos mezarlardır. Bu mezarların yer altında gömü odası ve Dromos denilen bir girişi bulunur. Mikenai kentinde İsa'dan önce 1525-1275 arasına tarihlendirilen 9 adet Tolos mezar ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlara Mikenai kentinin efsanevi yöneticileri ile ailelerinin adı verilmiştir. Schliemann tarafından bu mezarlardan birinde bulunan bir maska, Miken kralı Agamemnon'un maskı adı verilmiştir. Altından yapılmış olan bu mask, Miken uygarlığının en güzel eserlerinden biridir. Miken uygarlığının efsanevi kral ve kahramanları, ünlü ozan Homeros'un İlyada ve Odysseus isimli eserlerinde anlatılmıştır. İlyada'da Tunç Çağı'nın sonlarında Akalar ile Troyalılar arasında geçen ve 9 yıl süren büyük savaş anlatılmıştır. Ozan'ın Odysseus'u adeta fantastik bir roman formatında olup, Odysseus isimli Akalı kahramanın Troya Savaşı'nın ardından eve dönüşte başından geçen maceraları anlatılmıştır. Savaş Troyalı Paris'in Mikenai kralı Agamemnon'un kardeşi, Sparta kralı Menelaos'un karısı ve dünyanın en güzel kadını Helena'ya aşık olup onu Troya'ya kaçırması yüzünden çıkmıştır. Bunun üzerine Menelaos ve Akaların baş kralı olan Agamemnon ile diğer Akalar Troya'ya sefere çıkarlar. Savaş bir türlü sonuçlanmayınca Akalar bir hileye başvururlar. Büyük tahta bir at hazırlayıp içine askerlerini yerleştirir ve Troyalılara savaştan geri çekildiklerini bildirerek bu hediyeyi kabul etmelerini rica ederler. Kale kapısını açarak tahta atı kabul eden Troyalıları gece kötü bir sürpriz beklemektedir. Tahta attan çıkan Akalı askerler tüm kenti yerle bir eder, erkekleri öldürür ve kadınları esir alırlar. Bu savaşın mitolojik hikayesidir. İşin gerçeğini boğazları geçerek Karadeniz'deki maden yataklarına ve buradaki ticarete egemen olmak isteyen Akalar ile boğaza hakim Troya arasında ticaret yüzünden çıkan bir savaşta aramak daha doğru olacaktır. Karanlık Çağ, Geometrik Çağ. Geometrik çağ boyunca Yunanistan'daki siyasi ve toplumsal yaşamı, sanattaki değişiklikleri ve Yunan tanrılar dünyasını öğreneceksiniz. Miken uygarlığının çöküşü çok hızlı ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiştir. Dorlar olarak adlandırılan topluluk, demir çağının başladığı bu dönemde kuzeyden gelerek İsa'dan önce 1200-1100 yıllarında Yunanistan'ı işgal etmiştir. Dorlar kuzey-kuzeybatı Yunanistan, Makedonya ve Epirus'tan gelmiş, buralardan Yunanistan'ın merkezine doğru kayarak sonra Peloponnes ile güneydeki Ege adalarına geçmiştir. Yunanistan'ın karanlık çağı olarak bilinen bu dönem İsa'dan önce 800 civarında sona ermiştir. Karanlık çağ süresince daha önceden bilinen pek çok kültürel öge kaybolmuş, Yunanistan'ın Anadolu, Yakın Doğu ve Mısır ile olan ticari ilişkileri sona ermiştir. Seramik bezeme sanatında ise geçmişin doğal ve canlı motifleri yerini keskin geometrik desenlere bırakmıştır. Çömleklerin üstündeki geometrik bezeme motiflerinden ötürü bu tarihsel sürece geometrik çağ adı da verilmiştir. Dorların Yunanistan'ı işgali ile başlayan bu dönemin ortaya çıkarttığı en büyük gelişme, polis adı verilen kent devletlerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıdır. Bu şehir devletlerinin en önemlileri Atina, Sparta, Tebai, Megara ve Korintos'tur. Daha önceki dönemlerde kabileye dayalı bir basileus, kral yönetiminde kent devletleri vardı. Bu dönemde günden güne ilerleyen sosyal ve siyasal yaşam sonucunda kral, yanına kendisine yardım edecek memurlar almak zorunda kalmıştır. Bu memurlara örnek olarak Atina'da tesmotetler, hukuk koruyucular, Sparta'da eforoslar, denetçiler gösterilebilir. Diğer taraftan kralın hak ve yetkileri bir takım danışma meclisleri tarafından daraltılmıştır. Bu meclislere başlangıçta yalnız kral tarafından seçilen tecrübe sahibi ihtiyarlar seçilirken zaman içinde yaş sınırlaması ortadan kaldırılmıştır. Kralın gücünün sürekli olarak azalmasına karşılık memurların danışma ve denetleme kurullarının gücü artmış, bunun sonucunda da krallık babadan oğula geçen bir makam olmaktan çıkarak krallar belirli bir süre için seçilmeye başlanmış ve sonunda da güç ve yetkilerini aristokratik yönetimlere bırakmak zorunda kalmıştır. Dorların bölgeyi işgali sonrasında bazı topluluklar İsa'dan önce 11. yüzyılda Batı Anadolu kıyılarına göç etmeye başlamıştır. İlk göçler Kuzey Yunanistan'dan gelmiş olan ve Yunanca'nın farklı bir lehçesini konuşan Aioller tarafından gerçekleştirilmiştir. Aioller, Lesbos, Midilli Adası'na, Troas, Biga Yarımadası bölgesi ile İzmir Körfezi arasındaki bölgeye yerleşmişlerdir. Bu bölge Aiolia bölgesi olarak bilinmektedir. Aiollerin ardından İsa'dan önce 11. yüzyılın sonları, İsa'dan önce 10. yüzyılın başlarında Orta Yunanistan'dan göç eden İyonlar, Kios, Sakız ve Samos, Sisam adaları ile Ege kıyılarında İzmir Körfezi'nin güneyi ile Büyük Menderes Irmağı arasına yerleşmişlerdir. Tamam. Bu bölge İyonya olarak adlandırılmıştır. İsa'dan önce 800 civarında İyonya bölgesinde Panionion Birliği kurulmuş ve 12 büyük İyon kenti birliğe katılmıştır. Birliğin dinsel toplanma merkezi Priyen, Güllü Bahçe topraklarında bulunan Panionion'dur. Bu 12 büyük kent ise Miletos, Milet, Myus, Avşar Kalesi, Priyen, Güllü Bahçe, Efesos, Efes, Kolopon, Değirmendere, Lebedos, Kısık Yarımadası, Teos, Seferihisar Sığacık, Klazomenai, Urla, Eritrai, Ildırı, Pokaia, Foça, Samos, Sisam ve Kios, Sakız Adası'dır. Modern Batı uygarlığının temelinde yer alan İyonya uygarlığı bu topraklarda kurulmuştur. Bununla birlikte söz konusu bölgelerde yaşayan çok daha eski Anadolu toplumları bulunmaktaydı. Bu bağlamda Yunan uygarlığının kökenini sadece antik Yunanistan'a dayandırmak yerine en erken dönemlerden başlayarak antik çağ boyunca Anadolu ve Yunanistan arasında devam eden karşılıklı bir etkileşimin varlığını kabul etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. İsa'dan önce 6. yüzyıldan itibaren İyonyalılar felsefe, tarih yazımı, biyoloji ve mimari olmak üzere pek çok alanda kendini geliştirmiş ve Yunanistan'ı etkilemiştir. İyonya bölgesinde büyük bir uygarlık gelişmiştir. İsa'dan önce 900 yıllarına doğru Peloponnes Yarımadası'nda oturan Dorlar, adalar ve güneybatı Anadolu kıyılarına kollar halinde göçmeye başlamıştır. Dorlar, Girit'i işgal ettikten sonra Kitera, Tera ve Malos'u ele geçirmişlerdir. Buradan doğu yönüne ilerleyerek Rodos ve Kos, İstanköy adalarına ve bu adaların karşısında Datça ve Bodrum Yarımadalarına yerleşmişlerdir. Tüm Yunanlılar Helen isimli bir atadan geldiklerine inanır ve kendilerine Hellen, Yunanistan'ı da Hellas olarak adlandırırlar. Konuştukları dil aynı olmakla birlikte diyalekt farkları vardır. Yunanca konuşmayan toplumları ise barbar adıyla tanımlamışlardır. Geometrik çağ boyunca Yunanistan'da ekonominin temelinde tarım ve hayvancılık önemli bir rol oynamış, dönem içinde nüfus giderek artmış ve şehir hayatı yeniden ortaya çıkmıştır. Zaman içinde gelişen kültür hayatı, iş bölümü yapılmasını zorunlu kılmış, bazı meslek gruplarının belirmesine, usta ve işçi gibi ücret karşılığı çalışanların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu zanaatkarlar arasında bakır ve demir ustaları, marangozlar, çömlekçiler, dülgerler sayılabilir. Dönem içinde ulaşımın ilerlemesine bağlı olarak çeşitli bölgeler arasında ilişkiler artmış ve ticaret gelişmiştir. Özellikle kürekli gemiler ile deniz ticaretinde söz sahibi olan Yunanlılar, Fenikeliler ile sıkı ticaret ilişkilerine girmişlerdir. Bu durum Yunan kültürünün gelişmesinde büyük bir rol oynamış, Miken uygarlığının çöküşüyle kaybolan yazı dilini Yunanlılar Fenikelilerden öğrenmişlerdir. Bu yazı Yunanistan'a İsa'dan önce 8. yüzyılın başlarından itibaren girmiştir. Yunanlılar, Doğu alfabesindeki kendi dillerine uymayan bazı sessiz harflere ses değerleri vermek suretiyle 24 harften oluşan bir alfabe oluşturmuşlardır. Yazı ilk zamanlar ticari alanda kullanılmış, daha sonraları ise günlük yaşama ve devlet işlerine geçirilmiştir. İsa'dan önce 8. yüzyılda yaşayan Hesiodos, Yunanlar için bir teogonia, tanrılar sistemi yaratmış, tanrılara adlar vermiş, bunların görev ve yetkilerini belirlemiştir. Bu tanrıların bir kısmı Ege bölgesinde eskiden beri kendilerine tapınılan tanrılardır. Bazı tanrılar ise Dorlar tarafından Yunanistan'a getirilmiştir. Yunan mitolojisi İsa'dan önce 700 civarında tam olarak gelişmiştir. Yunan tanrıları hem görünüş hem karakter olarak insanlar gibidir. İnsanlardan farkları ölümsüz olmaları, ambrosya ve nektarla beslenmeleridir. Yunanlılar tanrılarını Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos Dağı'nın zirvesinde yaşadığına inanmışlardır. Esas olarak 12 Yunan tanrısı vardır. Bu baş tanrıların yanı sıra daha ikincil derecede önemli pek çok tanrı bulunur. 12 Yunan tanrısı. Yunanca adı Zeus. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler tüm tanrıların başı ve gök tanrısı. Sembolleri kartal, asa ve şimşek. Latince adı Jüpiter. Yunanca adı Hera. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler, evlilik ve doğum tanrıçası. Sembolleri tavus kuşu, zambak ve nar. Latince adı Juno. Yunanca adı Athena. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler, akıl, bilgelik ve savaş tanrıçası. Sembolleri zeytin dalı, baykuş ve kalkandır. Latince adı Minerva. Yunanca adı Apollon. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler, müzik, şiir ve ışık tanrısı. Sembolleri ok, yay ve lir. Latince adı Phoebus. Yunanca adı Artemis. temsil ettiği doğal güç ve düşünceler avcılık, namus ve ay tanrıçası. Sembolleri ok, yay, geyik ve hilal. Latince adı Diana. Yunanca adı Ares. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler savaş tanrısı. Sembolleri miğfer, mızrak. Latince adı Mars. Yunanca adı Poseidon. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler deniz tanrısı. Sembolleri üç çatallı asa. Latince adı Neptün. Yunanca adı Hephaistos. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler ateş ve zanaatkarların tanrısı. Sembolleri çekiç, örs. Latince adı Volcanus. Yunanca adı Afrodit. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler aşk ve güzellik tanrıçası. Sembolleri güvercin. Latince adı Venüs. Yunanca adı Hestia. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler aile ocağının koruyucusu, tanrıçası. Sembolleri kutsal ateş. Latince adı Vesta. Yunanca adı Hermes. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler haber tanrısı. Sembolleri Kerikaion, kanatlı sandaletler. Latince adı Merkür. Yunanca adı Demeter. Temsil ettiği doğal güç ve düşünceler bereket tanrıçası. Sembolleri bereket boynuzu, buğday demeti, orak. Latince adı Ceres. Tanrıların insan şeklinde düşünülmeye ve tanımlanmaya başlaması, bunların heykellerini içine alabilecek ve koruyabilecek tapınakların yapılmasını sağlamıştır. Naos olarak tanımlanan ve Tanrı'nın heykelinden başka kutsal eşyalarını da koruyan ilk tapınaklar Megaron şeklindedir. Daha sonraları Megaronların çevresi bir sütun sırası ile çevrilerek daha görkemli bir görünüm kazandırılmıştır. Dini törenler tapınakların önündeki sunağın önünde yapılırdı. Törenleri yönetmek, Tanrı'nın heykeline ve kutsal eşyalarına bakmak, halk tarafından seçilerek göreve getirilen rahiplerin işiydi. Rahiplerin yanında gelecekten haber veren, tanrıların isteklerini öğrenen kahinler yer almaktaydı. Bu çağın adı olan geometrik dönemi en iyi seramiklerde izleyebilmekteyiz. Çömlekler, dama tahtası, iç içe daireler, meander, gamalı haç gibi geometrik motiflerle süslenmiştir. İnsan ve hayvan figürleri de kullanılmış, ancak bunlar köşeli ve geometrik formlar biçiminde silüet halinde yapılıp yatay bantlardan oluşan panellerin arasına yerleştirilmiştir. İsa'dan önce 8. yüzyıldan başlayarak Yunan mitolojisindeki hikayeler geometrik üsluptaki vazolarda betimlenmiştir. Geometrik dönem heykeltıraşlığında tunç, pişmiş toprak ve çeşitli taşlardan yapılmış küçük ebatlı heykelciklerle karşılaşırız. Bu heykelcikler çeşitli tanrı, tanrıça ve kahramanları betimlediği gibi ölümlüler de tasvir edilmiştir. Dönemin seramik sanatında olduğu gibi heykellerde de geometrik motifler hakimdir. Üçgen vücut, ince bel, peruk gibi saçlar, badem biçiminde iri gözler yapılmıştır. Vücutların yapılışında orantısızlık söz konusudur. Karanlık çağın sonlarına doğru İsa'dan önce 8. yüzyılda Yunanistan yeni bir döneme girmiştir ve pek çok şehir devleti Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarında koloniler kurmaya başlamıştır. İsa'dan önce 6. yüzyılın ortalarına kadar devam eden kolonizasyon hareketinin en önemli nedeni tarıma elverişli toprakların yetersizliğidir. Gelişen ticaret ve sanayi Yunanlılar için bir ham madde sorunu ortaya çıkarmış, aynı zamanda üretilen mallara pazar bulma kaygısını doğurmuştur. Sadece Yunanistan değil, İonya bölgesindeki bazı kentler de bu koloni hareketine katılmıştır. İtalya'nın güneyi ve güneybatısı ile Sicilya'da kurulan koloniler Magna Graecia, Büyük Yunanistan adıyla tanınmıştır. Neapolis, Napoli, Taras, Toronto, Fransa'nın güneyinde Massilia, Marsilya, Anadolu'da Çanakkale Boğazı'nın çevresinde Abidos, Aidos, Ainos, Enes, İstanbul Boğazı'nda Bizantiyon, İstanbul, Karadeniz kıyılarında Sinope, Sinop, Amisos, Samsun, Trapezus, Trabzon, Akdeniz sahilinde Side, Aspendos, Belkıs, Kuzey Suriye'de Almina, Mısır'da Naikuratis, önemli koloni kentleridir. Bu dönemde Doğu Akdeniz kıyılarındaki toplumlarla daha yakın ticari ilişkiler başlamış ve bu ülkelerle her açıdan büyük bir etkileşim olmuştur. Doğu ile etkileşimin izleri kısa süre içinde kendini Yunan sanatında da göstermiştir. Özellikle vazo sanatında daha sert ve keskin geometrik hatların yerini Doğu sanatına özgü, daha yumuşak hatlı, oryantalizan motif ve figürler almıştır. Lotus ve palmetler, aslan, panter, grifon, sphinx gibi doğudan adapte edilen çeşitli hayvan ve yaratıklar kullanılmaya başlamıştır. Arkaik Çağ. Arkaik Çağ'da Yunan dünyasındaki siyasi ve sosyal değişimleri, sanattaki büyük gelişmeleri öğreneceksiniz. İsa'dan önce 8-6. yüzyıllar Yunanistan'da Arkaik Çağ adıyla bilinmektedir. Demokrasinin gelişimi Arkaik Çağ'da olmuştur. Atinalılar İsa'dan önce 594'te aristokratlar ile alt tabaka arasında arabuluculuk yapması ve yönetim biçimini düzenlemesi için Solon'a sınırsız yetki vererek iktidarın başına getirmiştir. Solon pek çok konuda adeta devrim niteliğinde olan yenilikler yapmıştır. Köylülerin tüm borçlarını bağışlamış, buğday ihracını yasaklamış ve yeni bir sosyal düzen yaratmıştır. Kişileri mal, mülk ve gelirlerine göre 4 sınıfa ayırmış ve ait oldukları sınıfa göre siyasal hak ile askerlik görevlerini tespit etmiştir. Oy verme hakkı fakir vatandaşlara da verilmiştir. Nomos adı verilen Solon kanunlarının tam metni döner tahta levhalara ve özetleri konik taş steller üstüne yazılarak her yere dağıtılmıştır. Bu dönemde aristokratik rejimle demokratik rejim arasında bir yönetim biçimi olan tiranlık karşımıza çıkar. İsa'dan önce 6. yüzyılın ikinci yarısında hüküm süren tiran Peisistratos döneminde Atina'da özellikle köylüler altın çağını yaşamıştır. Ancak oğulları Hippias ve Hiparkos babalarının başarılı yönetimini sürdürememişlerdir. Hiparkos'un iki aristokrat tarafından öldürülmesiyle tiranlığa son verilmiştir. Sonrasında Atinalılar bu iki kişiyi tiranlığı yıktıkları için kahraman ilan etmiş ve heykellerini yaptırmıştır. Bunlar dikilen ilk kamu heykelleri olması bakımından son derece önemlidir ve tiran öldürenler adı verilmiştir. Tiranlıktan sonra kurulan yeni yönetim biçimine İsa'dan önce 508-507 yılında halkın desteğiyle iktidara gelen Kleisthenes'in reformları yön vermiştir. En küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş olan bu reform hareketinin temelinde aristokratik teşkilatın gücünü tamamen ortadan kaldırmak, tam anlamıyla düzenli bir hükümet şekli kurmak ve tüm yurttaşların yönetime katılmasını sağlamak amacı yatıyordu. Arkaik Çağ İsa'dan önce 800-500. İsa'dan önce 800-700 monarşinin aristokratik cumhuriyetlerle yer değiştirmesi, İsa'dan önce 750 İtalya'da Yunan kolonilerinin kurulması, sanata doğu etkileri, müziğin gelişmesi, taş mimari. İsa'dan önce 700 Yunanistan'ın Homeros'tan sonra ikinci büyük şairi Hesiodos'un Tegonia, Tanrılar Dünyası ile İşler ve Günler isimli eserlerini yazması. İsa'dan önce 594 Solon Atina'da yeni kanunlar yapmak için yönetimin başına getirilir. Seramikte siyah figür üslubunun gelişimi, İsa'dan önce 580 Tales ve Anaximander ile felsefe ve pozitif bilimlerin başlaması, İsa'dan önce 546 Perslerin Anadolu'yu fethetmesi, İsa'dan önce 520 İonya bölgesinde Pers hakimiyeti, seramikte kırmızı figür üslubunun gelişimi, İsa'dan önce 507 Kleisthenes'in reformları. Antik Yunan uygarlığının yaratıcı dönemleri Arkaik Çağ ile başlamış ve bilim alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu dönemde İonya'daki Miletos kenti felsefenin beşiği olmuştur. 2006 yılında bir kez daha gördüğümüz güneş tutulmasını ilk hesaplayan kişi Miletoslu Thales'tir. Bu çağın bir diğer önemli kişisi matematiği bir bilim haline getiren Pitagoras'tır. Arkaik Çağ'da Yunanistan'ın en önemli şehir devleti Atina'dır. Yerleşme Akropolis olarak bilinen kayalık bir tepe üstüne kurulmuş ve zamanla kent güneye doğru genişlemiştir. İsa'dan önce 600'den itibaren Atina Akropolis'inin her yeri yapılar ve heykellerle donatılmıştır. Kentin gelişmesi İsa'dan önce 480 yılına kadar devam etmiş, ancak bu tarihte Perslerin Akropolis'e kadar girerek kenti tahrip etmesiyle bu parlak dönem bitmiştir. Arkaik çağda Yunan sanatında ilk kez doğal ölçülerde heykeller yapılmaya başlamıştır. Heykel sanatının başlıca temaları Kros ve Kore heykelleridir. Heykeltıraşlar Kros heykellerinde insan anatomisini etüt etmiş, Korelerde ise giysi ve giysi kıvrımlarının veriliş biçimini incelemiştir. İlk heykellerde kullanılan malzeme kireç taşı olup, İsa'dan önce 6. yüzyılın ortalarından itibaren mermer ön plana çıkmıştır. Özellikle Ege'deki Paros ve Naxos adalarının mermeri popülerdir. Bu dönemde Yunan sanatının gelişmesindeki başlıca faktörler, gelişen ticaret hayatı ve ekonominin giderek güçlenmesidir. Doğu toplumları ile daha yakın ticari ve kültürel ilişkilere girilmiştir. Onların sanatından etkilenmiş ancak kendilerine uygun biçimde adapte etmişlerdir. Örneğin Mısır heykelleri ile Yunan krosları arasında ilk bakışta yakın benzerlikler dikkat çekicidir. Ancak yüzyıllar geçmesine rağmen Mısır heykellerinde hala aynı duruş devam etmiş, Yunanlı sanatkar ise sürekli doğayı inceleyerek sanatını ilerletmiştir. Heykel sanatında izlediğimiz bu büyük değişiklikler kendini mimaride de göstermekte geç kalmamış, tanrılar için kerpiç, ahşap ve en önemlisi taştan tapınaklar inşa edilmiştir. Sadece tapınaklarda değil, diğer kamu yapılarında da taş kullanılmıştır. Bir Yunan kentini şehir yapan başlıca alanlardan biri Akropolis ise diğeri Agora'dır. Arkaik çağdan itibaren Agora'nın önemi giderek artmış ve önemli dini yapılar ve kamu yapıları Agora'nın çevresinde inşa edilmiştir. Bir Yunan polisinde bulunan ya da bulunması gereken diğer bir önemli yapı türü tapınaklardır. Tapınak genelde girişi doğudan olan dikdörtgen planlı bir mekandır. Tanrılarını insan biçiminde düşünen Yunanlı, doğal olarak onların bir de evleri olması gerektiğine inanmıştır. Bu tapınakların içine Tanrı'nın insan biçiminde yapılmış ve kült heykeli denilen kutsal heykeli yerleştirilmiştir. Ebatları oldukça büyük tutulan heykellerin yapımında altın, fil dişi ve mermer gibi değerli malzemeler kullanılmış ve ünlü heykeltıraşlar çalışmıştır. Devasa ölçüleriyle tanrısallıkları vurgulanmak istenen bu kült heykelleri arasında en meşhuru, antik çağda dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen ve ünlü heykeltıraş Phidias'a yaptırılan Olimpia Zeus Tapınağı'nın Zeus heykelidir. Bu eserin yüksekliği yaklaşık 13 metredir. Basamaklı bir podyum üstünde yükselen tapınakların ön kısmında sütunlu bir giriş bulunur. İsa'dan önce 6. yüzyılın başlarında taş bir temel üzerine ahşap ve kerpiçten yapılan tapınaklar sonra tamamen taştan inşa edilmiştir. Mimaride Dor düzeni adı verilen düzenleme ilk kez İsa'dan önce 6. yüzyılda başlamıştır. Dor düzeninde sütunlar düz ve yalındır. Sütun gövdeleri genelde kasnakların üst üste konmasıyla meydana getirilmiştir. Sütunlar kaide üstüne oturmaz. Ekinos ve abakustan oluşan sütun başlığı tek cephelidir. Arkaik çağda başlamış olan diğer bir önemli düzen İyon düzenidir. İlk olarak İyonya bölgesinde ortaya çıkmış, daha sonra tüm Yunan dünyasına yayılmıştır. İyon düzeninde inşa edilmiş bir tapınak çok basamaklı podyum üstünde yükselir. Sütunlar bir kaide üstüne yerleştirilmiştir. Sütun gövdeleri derin yivler biçiminde oyulmuştur. En dikkat çekici öğesi sütun başlığıdır. 15. ayrımın sonu, sayfa 175.